Ayrım 29, sayfa 313. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Böyle yaşantılar alışılmış zaman ölçülerine sığmaz. O ürkek dokunuşlarda, okşayışlarda beni önceki öpüşten daha çok heyecanlandıran, sarsan, uyuşturucu, sarhoş edici, büyüleyici bir şeyler vardı. Elimi geri çekecek gücü hala bulamıyordum kendimde. Sevgimi kabul et sadece, sözünü hatırladım. Sessiz bir rüya halindeymiş gibi tenimden sinirlerime kadar yayılan bu sürekli okşayışlara bırakmıştım kendimi. Güçsüz, savunmasızdım. Yalnız böylesine ölçüsüzce sevilip de karşılığında şaşkın bir ürkeklikten, çekingen bir ürpertiden başka bir duygu beslememenin verdiği bilinçaltı bir utanç da duyuyordum. Donukluğum yavaş yavaş bana da dayanılması gelmeye başlamıştı. Kızın sürekli okşayışları, ince parmaklarının sürekli sıcacık dokunuşları, tenimdeki dolaşmaları değildi beni yoran. Elimin sanki benim değilmiş gibi oracıkta öyle cansız kalıvermesi, kızın okşadığı bu insan sanki ben değilmişim gibi davranmamdı beni böylesine kahreden. Yarı uykudayken çan sesleri duyan biri gibi benim de bir karşılık vermem gerektiğini biliyordum. Bu okşayışları ya geri çevirmeli ya da karşılık vermeliydim. Ne birini ne ötekini yapacak gücüm vardı. Sadece bu tehlikeli oyuna bir an önce son vermek istiyordum. Hafifçe kaslarımı kımıldattım. Elimi yavaş yavaş usulcacık bu hafif kıskaçtan kurtarmaya başladım. Bunu fark ettirmeden yaptığımı sanıyordum. Duygulu kız daha ben bile elimi çektiğimin farkına varmadan dehşetle elimi bırakıverdi. Parmakları gevşedi. Tenimdeki sıcaklık birden uzaklaşıverdi. Biraz sıkılarak bırakılan elimi çektim. Çünkü Edith'in yüzü de bulutlanmıştı. Ağzının kenarındaki o çocuksu titreme yeniden başlamıştı. Hayır, hayır diye fısıldadım. Başka söz bulamıyordum. Neredeyse İlona gelecek. Bu boş, anlamsız sözlerle titremesinin daha da şiddetlendiğini görünce yine içimi yakan o acıma duygusu sarıverdi beni. Ona doğru eğilip alnına hafif bir öpücük kondurdum. Edith'in göz bebekleri sert, öfkeli bir bakışla beni uzaklaştırmak ister gibi üzerime dikildi. Kafamın içinden geçen düşünceleri okumak istercesine beynimi delip geçen bakışlardı bunlar. Güçlü sezgisini yanıltamamıştım. Geri çektiğim elimle şefkatinden kaçtığımı, acele alnına kondurduğum öpücüğün de gerçek bir sevgi değil, sadece şaşkınlık, acıma olduğunu anlamıştı. O günlerde yaptığım en düzeltilemez, bağışlanamayacak yanlış bu oldu. Bütün iyi niyetli, aşırı çabama rağmen duygularımı gizleyecek sabrı, gücü gösterememiştim. Sevgisinin bana ağır geldiğini tek kelime, tek bir bakış, tek bir davranışımla dahi ona sezdirmemek kararım da boşuna oldu. Çabuk incinen bu duygulu kızı kırarsam nasıl büyük bir sorumluluğu, tehlikeye yükleneceğimi söyleyen Doktor Kondor'un uyarısını hatırlıyordum sık sık. Bırak seni sevsin diyordum kendi kendime. Kızcağızın onurunu korumak için şu 8 gün duygularını gizle. Onu aldattığını belli etme. Hele yakında iyileşeceğini söylemekle iki kat kat aldatarak içinden korkuyla utançla titrediğini hiç belli etme. Rahat görün, rahat ol. Sesine içtenlik, ellerine duygu, şefkat vermeye çalış. Sevgisini bir erkeğe açan bir kadınla o erkek arasında ateşli, esrarengiz, tehlikeli bir hava eser. Sevenler sevdiklerinin gerçek duygularını çabucak sezerler. Yapısı gereği hep sınırsızlığa yönelen sevgi ölçülü, duyarlı olan her şeyi iter, uzaklaştırır kendinden. Karşısındakinin her tutuk davranışında, kendini dizginleyişinde bir direnme, kendini vermek istemeyişinde gizli bir karşı koyma sezer haklı olarak. Edith o gün benim davranışımda da bir şaşkınlık, çekingenlik, sözlerimde yapmacıklık, beceriksizlik sezmişti kuşkusuz. Çünkü bütün çabalarım onun tetikte bekleyişini rahatlatamamıştı. Hele en sonuncusunu hiç başaramadım onu inandırmayı. Gittikçe artan bir huzursuzlukla benden asıl istediği o tek şeyi, aşkına karşılık vermediğimi kuşkuyla sezmişti. Bazen konuşmamızın tam ortasında onun güvenini, içtenliğini kazanmaya çalıştığım sırada öfkeli bakışlarını sertçe bana çeviriyordu. Bakışlarımı emek zorunda kalıyordum. Yüreğimin en derin, en gizli yerini öğrenmek için bir sonda sokmuş gibi geliyordu bana. 3 gün benim içinde onun içinde böyle üzüntülü geçti. Bakışlarında, susuşunda hep o sessiz, ihtiraslı bekleyişi seziyordum. Sonra sanırım 4. gündü, önceleri pek kavrayamadığım o tuhaf düşmanlık başladı. Her zamanki gibi öğleden hemen sonra gelmiş çiçek getirmiştim. Yüzüme bakmadan çiçekleri aldı. Umursamaz tavırla bir yana bıraktı. Bu aşırı umursamaz haliyle böyle hediyelerle kendisini kandıramayacağımı göstermek istiyordu sanki. Neredeyse küçümser bir sesle ''Aa bu güzel çiçekler de niye?'' diyerek yeniden düşmanca sessizliğe gömüldü. Fark etmemiş gibi karşılıklı rahatça konuşmayı denedim. O ise hep ''Aa, ya...'' Tuhaf tuhaf gibi kısa ama her defasında açıkça hor gören, konuşmalarımın onu hiç ilgilendirmediğini belirten karşılıklar veriyordu. Umursamazlığını açıkça, ısrarla göstermek çabasındaydı. Elinde kitabı evirip çeviriyor, sayfalarını açıyor, yine bırakıyor, eline geçen her şeyle oynuyor, bana belli edecek şekilde arka arkaya esniyordu. Sonra tam bir şey anlatırken uşağını çağırıp Çinçinla kürkünü sarıp sarmadığını sordu. Uşaktan evet karşılığını alınca bana dönerek siz anlatmaya devam edin dedi. Söylemediği halde gevezelikleriniz umurumda değil diye sözü bağlayacağı açıkça belliydi. Sonunda bütün gücümü yitirdim. Biri gelsin de beni böylesine tek başıma konuşmaktan kurtarsın diye sık sık kapıya bakar hale geldim. İlona ya da Kekesfelva hangisi olursa bu bakışım da gözünden kaçmadı. Sesindeki gizli bir alayla bir şey mi aradınız, bir şey mi istiyorsunuz diye sordu. Ben de utançla sersemce hayır hiçbir şey istemiyorum dedim. Benden ne istiyorsunuz, neden eziyet ediyorsunuz bana, isterseniz giderim diye yüzünü haykırsaydım belki daha akıllıca davranmış olurdum. Ne var ki Doktor Kondor'a ona kaba davranmamak sözünü vermiştim. Bu kötü niyetli suskunluğumu bir silkişte üzerimden atmak varken konuşmayı sersemce 2 saat uzattım. Sonunda Kekesfelva göründü. Son günlerde olduğu gibi belki biraz daha ürkek, sofraya oturalım mı diye sordu. Sofraya oturduk. Edith karşımdaydı. Bir kez bile başını kaldırıp bana bakmadı. Kimseyle de tek kelime konuşmadı. Zoraki sessizliğinde gizlenen inatçı direnişi, saldırgan küçümseyişi üçümüz de sezmiştik. Ben de aynı zoraki çabayla havayı neşelendirmeye çalıştım. Belli dönemlerde sarhoş olan içkiciler gibi bizim albayın da her Haziran-Temmuz aylarında manevra hastalığına tutulduğunu, büyük manevra tarihi yaklaştıkça nasıl heyecanlanıp yerinde duramaz hale geldiğini anlattım. Yakam gırtlağımı boğacak gibi sıktığı için saçma sapan anlamsız ayrıntılarla süslüyordum. Ne var ki yalnız öbürleri güldü. Edith'in bu tatsız suskunluğunu örtmek için kendilerini zorladıkları açıkça belliydi. Edith ise göze batacak şekilde inatla 3. kez esniyordu. Ne olursa olsun konuşmaya devam etmeliyim dedim içimden. O sıralarda nasıl işimizin çok olduğunu, ne yapacağımızı şaşırdığımızı anlattım. Dün iki er güneş çarpıp attan düştüğü halde bizim insan celladı insafsız albay her gün biraz daha sert davranmaktan zevk alıyordu sanki. At sırtından ne zaman inileceğini şu sıralar önceden kimse bilemezdi. Manevra nöbetine yakalanan albay en kolay denemeleri bile 20-30 kez tekrarlatıyordu çünkü. Bugün güç bela tam vaktinde savuşmayı başarmıştım ama yarın zamanında gidip gitmeyeceğimi bir tanrı, bir de şu sıralar kendini onun yeryüzündeki temsilcisi sanan bizim albay bilirdi besbelli. Kimseyi incitip öfkelendirmeyecek zararsız bir gözlemdi bu hiç kuşkusuz. Edith'e bakmadan Kekesfelva'ya söylemiştim bunları. Rahatça sakınmadan Edith'in boşluğa dikilmiş bakışlarına epeydir dayanamıyordum çünkü. Tam o sırada bir şangırtı oldu. Edith yemek boyunca elinde sinirli sinirle oynadığı bıçağı tabağa fırlatıvermişti. Ben ilkilince sert bir sesle yüzümüze doğru bağırdı. Size bunca zahmet oluyorsa kışla da ya da kahvede kalın daha iyi. Üzülmeyin, katlanırız buna. Biri pencereden içeriye ateş etmiş gibi hepimiz soluğumuzu tutup donuverdik. Dili damağına yapışan Kekesfelva ama Edith diye davranacak oldu. Edith onu dinlemeden kendini koltuğa bırakıp alayla böyle yakınan birine elbette acınır dedi. Neden Sayın Teğmen bir gün için bizden izin almasın? Ben kendi hesabıma seve seve bir gün onu serbest bırakırım. Kekesfelva ile İlona şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. İkisi de uzun süredir Edith'e birikmiş bir öfkenin birden üzerime boşanıvereceğini anlamıştı. Ürke ürke bana bakmalarından, bu kabalığa kabaca karşılık vermemden korktuklarını anlamıştım. Bundan ötürü de olağanüstü bir çabayla tuttum kendimi. Biliyor musunuz, pek de haksız sayılmazsınız Edith, dedim içtenlikle, yüreğimin küt küt atmasını önleyebildiğim kadarıyla. Kışladan böylesine bitik çıkan birinin arkadaşlığı elbette iyi olmaz. Bugün canınızı sıktığımın epeydir farkındayım zaten. Ama yorgunluktan canı çıkmış birine birkaç gün daha katlanın, size birkaç gün daha gelebileceğim ki. Göz açıp kapayana kadar kimse kalmayacak bu evde. Hepiniz birden gitmiş olacaksınız. Topu topu 4 gün daha birlikte olacağımızı düşünemiyorum bile. 4 ya da 3,5 gün sonra sizler... Bir kumaş yırtılır gibi keskin bir kahkaha duyuyordu birden. Oo, demek 3,5 gün. Bakın hele, bizden ne zaman kurtulacağını yarım güne varıncaya kadar hesaplamış. Belki de bir takvim alıp kırmızı kalemle altını çizmiştir. Cuma günü yola çıkıyoruz diye. Ama durun hele, insan günün birinde yanılır da... 3,5 gün, 3 gün, 1,5, Gülüşü gittikçe şiddetleniyordu. Bir yandan da sert bakışlarla bizleri süzüyordu. Gülerken titriyordu da. Vücudu gerçek bir neşeyle değil, kötü bir nöbetle sarsılıyordu. Böyle sarsıcı heyecanlarda yerinden fırlayıp kalkması en olağan bir davranış olurdu ama hareketsiz bacaklarıyla koltuğundan kımıldayamıyordu bile. Sandalyesine mıhlanmış olmanın verdiği öfke de kafese kapatılmış bir kaplanın kötü saldırganlığı, acı çaresizliği gizliydi. Yüzü sararan İlona, hemen Yosef'i çağırıyorum diye fısıldadı. Yıllardır Edith'in davranışlarını doğru yorumlamaya alışmıştı. Babası da kaygıyla Edith'in yanına geldi. Korkusu yersizdi çünkü uşak içeri girer girmez Edith tek kelime söylemeden kendisini babasıyla uşağın eline bırakıverdi. bizimle vedalaşmadan ya da özür dilemeye gerek görmeden, ancak bizim şaşkınlığımızı gördükten sonra yaptığının farkına varmış olsa gerekti. Ilona ile yalnız kaldık. Sanki bir uçak düşmüş de, korkunun verdiği donuklukla sersemleyerek yerinden doğrulup, neler olup bittiğini araştıran biri gibiydim. Anlayışlı olmalısınız diye fısıldadı Ilona. Tek bir gece bile uyku girmiyor gözüne. Yolculuğa çıkmak düşüncesi onu müthiş heyecanlandırıyor, bilmiyorsunuz. Yok yok, her şeyi biliyorum dedim. Bu yüzden yarın yine geleceğim. Olup bitenlerin müthiş heyecanı içinde eve dönerken, dayanmalıyım, sıkı durmalıyım diyordum kendi kendime. Ne pahasına olursa olsun dayanmalıyım. Doktor Kondor'a söz verdim. Burada verdiğim söz önemli. Edith'in sinirlenmelerine, huysuzluklarına kapılma. Bu düşmanca davranışlarda seni seven bir insanın umutsuzluğu bulunduğunu, senin buna karşılık katı, soğuk kalmakla ne denli suçlu olduğunu aklından çıkarma. Sonuna kadar dayan. 3,5 gün daha kaldı. Ondan sonra sınavı atlatmış olacaksın. Artık rahat yaşayabilirsin. Haftalarca, aylarca. Şimdi sabret, sadece sabret. Sadece şu son birkaç günü, son 3,5 günü atlat, o kadar. Doktor Kondor doğru sezmişti. Sadece ölçemediğimiz, kavrayamadığımız şeyler bizi ürkütüyordu. Sınırlı olan, belirlenen her şeyse bizim için bir sınavdır. Gücümüzün derecesini ölçer. 3 gün daha katlanacaktım. Bunu bilmek de bana güven veriyordu. Ertesi gün görevimi mükemmel bir şekilde yaptım. Çünkü bu defa her zamankinden 1 saat önce talim yerindeydik. Yakalarımızdan ter boşanana kadar manevra yaptık. Bizim o ters albaya bile, "Hah böyle, doğru yapıyorsun," dedirtmeme kendim bile şaşırdım. Bu sefer fırtına Kont Steinhübel'e çatmıştı. Atlara delicesine tutkun olan Steinhübel, bir gün önce uzun bacaklı, safkan, genç bir at satın almış. Ne yazık ki biniciliğe pek güvendiğinden, önceden denemek gereğini duymamış bile. Bütün subaylar albayın emirlerini dinlediği bir sırada, uçan bir kuşun gölgesinden ürken hayvan çılgın gibi şaha kalktı. İkinci saldırıda da ok gibi fırlayıverdi yerinden. Steinhübel usta bir binici olmasaydı bütün alay garip bir tepe taklak düşme olayına tanık olacaktı. Çılgına dönen hayvanı ancak cambaz numaraları ile durdurabildi ama bu gösterişli başarısından sonra da albaydan pek hoş sözler duymadı. Albay talim sırasında böylesine cambaz hane numaralarını yasakladığını, dişlerini gıcırdatarak homurdandı. Bay Kont binek atlarından anlamıyorsa önceden binicilik okulunda bir deneseymiş de böyle bütün alayın önünde gülünç duruma düşmeseymiş. Albay'ın bu acı uyarısı usta binicinin içine oturmuştu. Talim dönüşü, hatta yemekte kendisine nasıl haksızlık yapıldığını anlattı durdu. Atı daha pek gençmiş. Hele bir iyice gelişip yetişsinmiş. Yaman bir hayvan olacakmış. Gel gelelim Steinhübel öfkelendikçe arkadaşları onu daha çok alaya alıyorlardı. Tartışma gittikçe kızışıyordu. Bu heyecanlı çekişme sürüp giderken arkamdan bir emir eri yaklaştı. "Sizi telefonu istiyorlar Teğmen," diye fısıldadı. Kötü bir ön seziyle yerimden fırladım. Son haftalarda gelen bütün telefon, telgraf, mektuplarda hep sinirlendirici, beni şaşkına çeviren haberler vardı. Edith yine ne istiyordu benden? Belki de bugün öğleden sonra bana izin verdiğine pişman olmuştu. Gerçekten pişman olmuşsa her şey yolunda demekti. Yine de telefon kabininin kapısını sıkı sıkı kapadım. Böylece görev dünyamla öbür dünyam arasındaki ilintiyi kesmiş oluyordum. Telefondaki Ilona'ydı. "Sadece şunu söylemek istiyordum," dedi. Sesi biraz çekingen, tutuk gibi gelmişti bana. "Bugün gelmeseniz iyi olur. Edith'in keyfi pek yerinde değil." Sözünü kestim. "Önemli bir şey değil ya." "Hayır, hayır. Yalnız bugün biraz rahat bıraksak sanırım daha iyi olur." Sonra garip bir şekilde durakladı. "Sonra şimdilik bu bir gün önemli değil. Yolculuğu ertelemek zorundayız." "Erteleyecek misiniz?" Müthiş bir korkuyla sormuş olmalıyım ki Ilona acele ekledi. "Evet, sadece birkaç gün için. Bunu yarın ya da öbür gün konuşuruz. Belki bu arada size yine telefon ederim. Şimdilik bunu haber vermek istemiştim size sadece. Bugün gelmeseniz iyi olur. Şimdilik hoşça kalın." "Evet ama," diye ahizeye doğru kekelemeye başladım. Karşılık verecek yoktu artık. Birkaç saniye daha kulak verdim. Hayır, ses gelmiyordu. Telefonu kapamıştı. Garip. Neden konuşmaya bu kadar acele kesivermişti? Sanki yeni bir soruyla karşılaşmaktan korkar gibi. Bunun bir anlamı olmalıydı. Sonra yolculuğu neden ertelesinlerdi? Her şey günü gününe hesaplanmış değil miydi? Doktor Kondor 8 gün demişti. Kendim bu 8 güne göre hazırlamıştım. Şimdi yeniden olamazdı. Olamazdı bu. Dayanamazdım buna. Bu oyalanmalara katlanamazdım. Benim de sinirlerim tükenmişti artık. Ben de kafamı dinlemeliydim. Telefon kulübesi gerçekten pek de sıcaktı. Boğulacakmış gibi kapıyı şiddetle itip açtım. Sendeleye sendeleye yerime döndüm. Kalkıp gittiğimi kimse fark etmiş görünmüyordu. Arkadaşlar hala neşeyle, Steinhübel'le alay ediyorlar, gülüyorlardı. Boş iskemlemin yanında ise emir erim hala et tabağı elinde beni bekliyordu. Onu tez elden sanmak için makine gibi 3 parça et aldım tabağıma. Yalnız çatalı bıçağı tutamıyordum. Şakaklarımda şiddetli bir uğultu başlamıştı. Sanki küçük bir çekiçle kafamın içine erteleyeceklermiş, yolculuğu geri bırakacaklarmış sözleri oyuluyor gibiydi acımasızca. Bunun bir nedeni olmalıydı. Kuşkusuz bir şeyler olmuştu. Acaba hastalanmış mıydı? Acaba ona hakaret mi etmiştim? Gitmekten neden birdenbire vazgeçmişti? Doktor Kondor bana sadece 8 gün dayanmamı söylemişti. 5 gününü güç bela geçirmiştim. Daha uzun dayanamazdım. Yapamam bunu. Tony, ne düşünüyorsun öyle kötü kötü? Bizim et kızartması pek hoşuna gitmedi sanırım. Elbette insan kibarlığa alışırsa böyle olur. Her zaman söylerim. Bizim kışta da hiçbir şeyi beğenmiyor bizim oğlan diye. Her zamanki saf pelte gibi gülüşüyle bizim French'ti. O pis şakalarını yapıyordu. Canın cehenneme, budalaca şakalarından bıktım. Rahat bırak beni, diye haykırdım. İçimde biriken öfke sesimle toplanmış olmalı ki. Karşımızda oturan 2 subay şaşkın şaşkın baktı. French çatalını bıçağını bıraktı. Korkutucu bir sesle, "Hey Tony," dedi. "Böyle konuşamazsın benimle. Böyle şakalar yapılabilir. Başka yerde ağzının tadı daha çok yerindeyse, bu senin bileceğin iş. Beni ilgilendirmez. Ama bizim masadayken öğle yemeğine elin sürmediğini söylemek de benim hakkım." Yakınımızda oturanlar bize ilgiyle baktılar. Çatal bıçak gürültüleri birden hafifledi. Binbaşı bile gözlerini kısıp bizden yana baktı. Taşkınlığımı düzeltmemin zamanı geldiğini anlıyordum artık. Ya sen Francis diye zorla gülümsedim. Bir kez olsun başımın ağrıdığını, keyfimin yerinde olmadığını anlamanı isterim. Francis birden donu verdi. Ah özür dilerim Tony. Nereden bilebilirdim ki? Sahiden de iyi görünmüyorsun. Birkaç gündür sende bir şeyler olduğunu sezinliyordum. Neyse, birkaç güne kadar toparlanırsın. Senden yana kaygım yok. Tatsız olay geçiştirilmişti ama öfkemden yerimde duramıyordum yine de. Kekesfelvalar ne biçim oynuyorlardı benimle böyle? Git gel, bir oraya bir buraya, bir iyi bir kötü. Hayır, benimle böyle oynamalarına izin vermeyecektim. 3 gün daha demiştim. 3,5 gün daha. Ondan sonra 1 saat bile duramam. Yolculuğu ister ertelesinler, ister ertelemesinler, vız gelir bana. Sinirlerimi daha yıpratamam. Bu baş belası merhametimle de eziyet edemem artık kendime. Yoksa bu merhamet yüzünden aklımı kaçıracağım. İçimde kabaran öfkemi belli etmemek için kendimi tutmalıydım. Bardakları alıp parmaklarımın arasına parçalamak, yumruğumu masaya indirmek geliyor içimden. Bu gerginliğimden kurtulmak için şiddetle boşanmak ihtiyacındaydım. Edith telefon mu edecek, mektup mu yazacak? Yolculuğu geri mi bırakacak, bırakmayacak mı diye öyle sarsak sarsak oturup beklemek olmazdı. Yapamam artık bunu, bir şeyler yapmalıyım. Karşımda oturan arkadaşlar hala coşmuş, tartışıyorlardı. Sıska Jossi, işte söylüyorum sana, dedi. Seni tepeden tırnağa aldatmışlar. Atlardan anlarım ben. Bu atla baş edemezsin sen. Kimse de edemez. Öyle mi? Görelim bakalım, diye birden konuşmaya girdim. Böyle bir at yola getirilir mi, getirilmez mi? Görürüz bakalım. Ne dersin Steinhübel? Şöyle biraz bu yola getirene kadar senin atı 1-2 saat koşturmama izin verir misin? Bu düşünce nereden aklıma gelmişti bilmiyorum. Yalnız öylesine bir öfkeyle doluydum. Birine ya da bir şeye karşı öylesine boşanmak ihtiyacındaydım ki ayağıma gelen bu rastlantıya 4 elle sarılmıştım. Hepsi şaşkın şaşkın baktı bana. Kont Steinhübel gülerek talihin açık olsun dedi. Korkmuyorsan bana da iyilik etmiş olursun. Hayvanın dizginlerini öyle hızla çekmek zorunda kaldım ki parmaklarım kasılıverdi. Şu sırada yorgun olmayan daha sağlam birinin ata binmesi elbette iyi olur. İstersen hemen gidebiliriz. Hadi gelin bakalım. Herkes ayağa fırladı. Gerçek bir eğlence seyredeceklerini önceden sezinlemiş gibi bir halleri vardı. Sezar'ı çıkarmak için ahıra gittik. Steinhübel hırçın atına bu yenilmez adı vermekle belki biraz acele etmişti. Bağırışarak çevresinde toplanan kalabalığı görünce Sezar bir tuhaf oldu. Öfkeyle soluyor, daracık bölmenin içinde oraya buraya çifte savuruyordu. Yularına öyle şiddetle asıldı ki direkler çatırdadı. İyice kuşkulanmış olan atı binicilik alanına götürmemiz hiç de kolay olmadı. Aslında orta çapta bir biniciydim. Steinhübel gibi biniciliğe aşık, usta biriyle boy ölçüşemezdim. Bugün ise Steinhübel benden iyisini bulamazdı. Azgın Sezar da benden daha tehlikeli bir binici. Çünkü öfkemden bütün kaslarım çatlarcasına gerilmişti. Bir şeyin üstesinden gelmek, bir şeyi alt etmek için duyduğum şeytanca istek bana çapraşık bir zevk veriyordu. Hiç değilse şu dik kafalı hayvana insan ulaşamadığı bir şeye yumruk vuramaz, sabrımın da bir sınırı olduğunu göstermek istiyordum. Sezar'ın çılgın gibi tepinmesi, duvarlara çifte savurması, şaha kalkıp sert sıçramalarla beni yere fırlatmaya çabalaması pek işe yaramadı. Kafama koymuştum bir kez. Hayvanın bütün dişlerini kırmak istercesine, acımasızca gemlerine asılıyor, topuklarımı kaburgalarına vuruyordum. Hayvanın sert direnci beni kışkırtıyor, daha çok heyecanlandırıyordu. Subay arkadaşların da hep bir ağızdan "Vay canına, hayvanın canını okudu" ya da "Şu bizim Hofmillere bakın" gibi coşkunca sözleri beni büsbütün yüreklendirip güvenimi artırıyordu. Ayrım sonu sayfa 324.